Ayrım 16.
Richter alevlere baktı ve sövdü saydı. Yine geri çekilmek gerekiyordu. Albay Gabler 11 kişiyi askeri mahkemeye verdi. Ne yapsa boşuna. Arkasına bakmadan kaçıyor herkes. Desna Irmağı üzerindeyken Doğu'nun savunma hattı burası demişti. Ama 100 kadar Rus sağ kıyıya ayak basınca koca tümen tüyü verdi. Böyle büyük bir zafere ulaştıktan sonra bu denli alçalmak, oysa daha çok kısa bir süre önce Kafkas dağlarının tepelerindeydik. Ben de ötekilerden iyi halde değilim ya, Rus sözünü duydum mu tabanları yağlayıveriyorum. Dün yeni gelenlerden bir amanak, Doğu'nun savunma hattı nereden geçiyor diye sormuştu. Richter şu cevabı verdi. Savunma hattı da bizimle birlikte tüyüyor. Herkes gülmüştü bu sözlere. Ama aslında hiç de gülünecek gibi değildi sözleri. Karısından mektup alan Richter düşündü. Barza gitmesini sağlık vermekle halt ettiğimi şimdi anlıyorum. Burada rahatım yerinde. Bir tek bombardıman olmadı ama insanlar çok keyifsiz diyordu Hilda. Her ailede bir ölü var. Ortalıkta erkek görülmüyor. Sonra herkes bencil. Göçmenlerin gelmesi hiç kimseyi sevindirmiyor. Evlerin dar geldiğinden, fiyatların yüksekliğinden yakınıyorlar. Beni çalıştırmak istediler ama Robert engel oldu. Berlin'e bütün öncekilerden daha zorlu bir saldırı oldu. Neyse ki Margarita teyze küçük Klarchen için yapılan dinsel törene katılmak üzere Potsdam'a gitmişti. Döndüğünde ne evini buldu ne sokağını. Geriye yıkıntıdan başka bir şey kalmamıştı. Sevgili kurt, ne olup bittiğini yaz bana. Bir şey anlamaz oldum. İtalya bize ihanet etti. Ruslarla yaptığımız savaşta tersine döndü. Çok kalabalık bu Ruslar. O korkunç ülkede çektiğin sıkıntıları düşünüyorum durmadan. Şimdi burada İtalyanlar var. Tutsak mı yoksa müttefik mi adamlar akıl erdiremiyorum. Bütün bildiğim ellerini kollarını sallayarak gezdikleri ve çalıştıkları. Johanna her şeyin İtalyanlar yüzünden başımıza geldiğini söylüyor. Savoy hanedanıyla komünistler el ele verip bizi arkadan vurmuşlar. İtalyanlar Mussolini'yi dinlememişler. Şimdi günahlarını unutturmaya çalıştıkları yok. Bilirsin, siyasetten bir şey anlamam. Ama burada bir İtalyan var, çok efendi bir çocuk. Arada Johanna'yı görmeye geliyor. Badoglio'dan nefret ettiğini söylüyor. Savaştan önce tiyatro eleştirmeniymiş. Bir şey anlattığında Johanna ile kahkahadan kırılıyoruz. Bütün haberler bu kadar. Biraz zayıfladım. Zayıflığın bana yaraştığını söylüyorlar. Buralar köyden farksız. Süslenmek bile gelmiyor insanın içinden. Krep jorjetten şirin bir elbise diktirdim. İzinli geldiğinde giyerim. Makarnacıyla yatıyor. Açıkça belli. Robert yetmedi kaltağa. Savaş dendiğinde İtalyanları koydun sabun. Ama bir tek dişiyi kaçırmazlar. Alçak herif. Hepsi alçak ya. Önemli olan yakın gelecekte izin alma umudunun kalmayışı. Ruslar soluk alma fırsatı bile vermiyorlar. Albay bütün ambarların, buğdayın ve araçların yakılmasını emretmişti. Richter düşünceliydi. Soruyordu kendi kendine. Ben bir mimarım. Kültürlü bir adamım. Neden ev yaktığımda keyifleniyorum? Ruslar bildirilerinde bu işin cinayet ve insanlık suçu olduğunu söylüyorlar. Hepsi maval. Savaşta adalete yer yok. Yapmak kadar yıkmak da insanoğluna özgü bir şey. Hepimizin içinde büyük bir birikim var. Nice umut kırıldı, ne çok arkadaş gitti. Hem sonra bizim askerler Hamburg ve Köln yıkıntılarının öcünü alıyorlar. Bir köy alevler içinde kaldığında Hilda'nın gözlerini görüyorum sanki. Pırıl pırıl, hüzünlü ve küstah. İtalyanını öpmekle meşgul. Önceki gün bir Rus kadını ağlamıştı. Kulübesini sağlam bırakmaları için yalvarıyordu. Richter kızdı. Unter den Linden üzerinde nefis binaları yıktılar. Albay Gabler'e yaptığım evi yerle bir ettiler. Bu avanak karı da ahırının ardından gözyaşı döküyor. Richter evi yakmakla kalmadı, ineği öldürdü, bütün tavukları kesti ve haykırdı. Bir tek canlı kalmamalı. Kadını öldürense o değil, kızıl saçlı Karl'dı. Durmadan et yiyoruz. Bağırsaklarımızın canına okunuyor. İkide bir sıradan ayrılan kenarda diz çöküyor. Diyecek şey yok. Nefis bir görüntü. Neyse ki şimdi yazın içindeyiz. Kış gelince ne oluruz? Düşünmek bile istemiyorum. Burada Ukrayna'daki gibi beyaz binalar yok. Tahtadan kulübeler, tepesi sarıklı garip kuyular. İlk yaz saldırısında da benzerlerini görmüştük. O sıra hiç canımız sıkılmıyordu. Köydekilerin partizanlarla ilişkisi bulunduğu sanılıyor. Komutan kadınlara dokunulmamasını söyledi. Yine de kızıl saçlı Karl bir ihtiyarla iki kız çocuğunu temizledi. İşçilerden biri yalvarıyordu. Öldürme bizi. Almanya'ya gönder daha iyi. Hepsi bize karşı bileniyorlar. Sonra ne olacak? Erkekleri kurşuna dizdik. Uzun süre hayvanlarını aradık. Haydut herifler sürülerini gizlemişler. Kara Fatma yarın dibinde bir sürüye rastladı. Önce nişan alıp ateş etmekle yetindik. Ben 3 inek öldürdüm. Sonra komutan acele etmemizi söyledi. Biz de yaylım ateş açtık. Soyurmağı üzerinde mevzleneceğimizi söyledi komutan. Führer'in emri varmış. Rusların sağ kıyıya varmalarına fırsat verirsek albay hepimizi askeri mahkemeye verecekmiş. Tanrı yardım etse de dayansak. Ayaklarım ağrıyor, midem sancıyor, yüreğim sıkışıyor. Bu kadar neşesiz olduğumu hatırlamıyorum. Bütün bu tarlalar, sürüler, köyler bizim olacaktı. Neden elimizden kaçırıyoruz Rusya'yı? Sözde bir takım askeri hatalar yapılmış. Herkes hata yapar. Sanki Ruslar hiç yanılmadı mı? Komutan başımıza bütün bu belaları İtalyanların açtığını söylüyor. Yüzbaşı Halbing ise İtalya'da fazla askerimiz bulunmadığı inancında. Peki öyleyse neden geri çekiliyoruz? Yetti artık. 4 yılı aşkın bir süre insan savaşamaz. İlerlediğimiz sürece savaşın bir anlamı vardı. İçimden bazı aşırılıklara karşı çıkabilirdim ama Führer'in Alman ruhunun canlılığını ortaya koyduğunu da görüyordum. Oysa şimdi savaş kimseyi ilgilendirmiyor. Bu savaşta ne zaman bitecek sözleri duyuluyor her gün. Farkına bile varmadan barışsever olduk. Soyurmağında tutunursak sırf askeri mahkemeyle şaka edilmeyeceğindendir. Geceyi bir köyde geçiriyorlardı. İstedikleri kadar uyuyabilirlerdi. Nasılsa 3. tabur arkalarındaydı. Temen tek katlı okul binasına yerleşmişti. Richter de en temiz evi seçmişti kendine. Kara Fatma göründü. Bir şişe Macar konyağı getiriyordu. İçtiler, biraz yemek yediler. Richter Hilda'yı düşünüyordu. Tatlı mektuplar yazıyor, biraz fazla tatlı. Yarının bize ne hazırladığını bilememek korkunç. Bütün bu işler nasıl bitecek? Belki 1913'ten de beter olacak her şey. O sıra karşımızda uygar düşmanlar vardı. Lloyd George'la konuşulabilir, Bolşeviklerle ne mümkün. Lukutin çılgının biri. Hem sonra adamları çileden çıkardığımızı da kabul etmeli. O aptal ihtiyara kulübesinin kibrit kutumdan az değer taşıdığını nasıl anlatabilirdim? Sanki elinden koca bir şato alınıyordu karının. Kızıl saçlı Karl bir kurşunda öldürdü onu. Ama kadının bir kocası, bir kardeşi olmalı. Ya bu vahşiler Almanya'ya girerlerse? Hayır, olacak şey değil. Führer var. Almanların bilimsel üstünlükleri var. Ordu var. Richter Kara Fatma'ya sordu. Soy üzerinde direneceğimize inanıyor musun? Belki Kara Fatma Konya'yı fazla kaçırmıştı. Aptal aptal güldü. Uzun ince bıyıkları hoplayıp zıplıyordu. Bir şeye inandığım yok. Anam gibi Tanrı'ya inandığımı sanıyordum ama o da propagandaymış. Asubay oluşum da palavra. Gülünç. Durmadan gülüyordu. Richter ürktü. Kara Fatma da saçmalarsa hapı yuttuğumuzun resmidir. Richter şişenin dibini bulmuştu. Bir şey düşünmemek için hemen uyumaya çalıştı. Yaylım ateşle uyandı. Kara Fatma pantolonunu ilikleyip makinalısını kaptı. Gece karanlıktı. Yağmur inceden çiseliyordu. Kimin ateş ettiğini anlamak olanaksızdı. Kara Fatma ile Richter okula doğru koştular. Ardımızda 3. tabur var. Rusların baskın vermesi olanağı yok diyordu Richter. Kara Fatma'nın sözlerini duyduğu yoktu. Öne geçmiş, yine örnek bir assubay yolu vermişti. Biri haykırdı. Çeteciler! Kara Fatma'ya 9. takımın komutası verildi. Taburun geri çekilmesini sağlayacaktı. Gün ışığında assubay Gurun'le 14 asker kayıptı. Kızıl saçlı Karl bir partizanın Kara Fatma'yı vurduğunu görmüştü. Richter Kara Fatma'yı sersemin teki sayardı. Şimdi hiçbir dostunu aramadığı kadar arıyordu onu. Kara Fatma bütün geçmişleri demekti. Neşeli yaz, korkunç kış. Rujev cehennemi, kafa çekmeleri, karılar, korku, heyecan, mektuplar. Ve bir çeteci onu öldürmüştü. Kara Fatma'nın Paris'i görmesi, Senegallilerle çarpışması, Bialystok'a ilk girenler arasında bulunması herife vız gelmişti. Zavallı Kara Fatma. Sanki bir ön sezi vardı içinde. Şakalaşıyor, bir şeye inanmadığını söylüyordu ama yiğitçe ölmüştü. 40 yıllık savaşçılar gibi. Bu köy hainler yuvasıydı. Yazık ki yakalamadık. Ama ardımızdan üçüncü tabur geliyor. Onlar bizimkilere taş çıkarır. Sağlam şey bırakmayacaklar. Richter yoldan biraz uzakta bir köy gördü. Hemen bağırdı. Öylesine bir yangın, hıçkırık ve ölüm gereği duyuyordu ki tehlikeyi unutmuştu. Duygulandığı anlar Richter karısına benim küçük kedim der, kızdığı ya da kıskandığı sıralar gerçek bir sokak kedisi diye düşünürdü. Gerçekten de Hilda'da kediyi andıran bir yan vardı. Yemyeşil, yuvarlak gözlü, kıvrak, Richter'i çıldırtan bir kayıtsızlıktaydı. Karısının kendine özgü bir hayat yaşadığını seziyor, kadın ona boyun eğdikçe biraz daha uzaklaşıyordu. Richter ilkbaharda izinli gelmişti. Kararsız adımlarla Berlin'deki dairesine girdi, çocuk gibi gülümseyerek biblolara dokundu. Sonra birden postallarının tekini yere vurdu, küfür etti. Hilda'nın ödü patladı. Rijev'in ne olduğunu anlayabilir misin demekle yetindi Richter. Hilda banyoya sıcak su doldurdu, içine biraz çam losyonu döktü. Richter başı sonu belli olmayan şeylerden, Schaeffer ve Walter'ın öldürüldüğü çam ormanlarından söz etmeye koyulmuştu. Hilda ölenleri tanımıyor, askeri terimleri, asker küfürlerini anlamıyordu. Kurtun korkunç anılarından uzaklaşması için gevezelik ediyor, giyimden kuşamdan, günlük ufak tefek sorunlardan, arkadaşlarının sevgililerinden söz ediyordu. Richter sözünü kesti. ''Bunlar beni ilgilendirmiyor, anlamıyor musun?'' Hilda'nın çektiği acıları duyup dertlenmek istemediğini sanıyordu. Duygusuz taş bebek. Kendisi siperlerin pisliğinde sürünürken burada 8-10 kaçakla gönül eğlendiriyordu. Richter karısına kaltak diyor, sonra özür diliyor, kıvırcık saçlarını okşuyor ve mırıldanıyordu. Benim küçük kadınım. Canını acıtırcasına sıktı elini. Aşığın kim? Hilda cevap verdi. Sen. Kurt kocası değil de yabancı, çekici sevgilisiydi. Ardında savaşın soluğunu sezdiği kabalığını bağışlıyordu. Kurt Robert'tan kuşkulandığını söylediğinde Hilda bir kahkaha attı. Yok canım, 9 yıldır bana aşık. Senden önce söyledi sevdiğini ve sen birdenbire onun metresi olmamı istiyorsun. Olacak şey değil. Hilda Robert'a Emir Berim diye tanıtıyor. Kendisine ipek çorap ya da kahve bulduğunda da bir baba gibi yanağımdan öpmenize izin veriyorum diyordu. Genel seferberliğe rağmen bir sürü hayranı vardı. Bunu şişinerek söylüyordu Hilda. Yine de kocasına bağlıydı. Flört ediyor, önüne gelenle kırıştırıyordu. 30 yaşına basmıştı. Dehşete düştü. Yaşlanıyorum. Ama güzelleştiğini söyleyenlerin dedikleri doğruydu. Meraklı bir küçük kız muzipliği vardı Hilda'da. Gözlerinde giderilmemiş bir ihtiras okunuyordu. Beyaz tenli bir zencisin diyordu ona Kurt. Palmiye ve kırbaç gerekli sana. Bombardımanlardan korktuğu halde Hilda Berlin'den ayrılmak istemiyordu. Kocasıyla 6 yıl yaşadığı apartman sakin bir sığınak gibi geliyordu ona. Aptal ve ahlaksız, bir dudak boyasına baştan çıkmaya hazır Johanna ile kendini küçük bir kente bulunca umudu kırıldı. Gözü yaşlı kadınlar, dedikoducular ve yiyeceklerle ilgili konuşmalardan başka şey yoktu ortalıkta. Bayan Müller'e Danimarka'dan 3. bir paket gelmiş, Clara 2 paket aldı. Elsa, zeytinyağsız da patates salatası yapabiliyor. Aşağı yukarı bütün erkekler askerdeydi. Gençler arasında yalnız Doktor Lenz kalmıştı. Ama o da cam gözlüydü. İnsana intifat etti mi ödünü koparıyordu. Genç kadınlar pantolon giyiyor, ineklere bakmanın ve Polonyalı karıları cezalandırmanın yollarını tartışıyorlardı. Kaptan kaçıp ormanda gizlenen bir Rus kızından herkes çekiniyordu. Yoldan geçen arabalara saldırdığı söylentisi dolaşıyordu ortalıkta. Her şeyden çok korkulan da hava saldırılarıydı. Kentin çok yakınında bir kimyasal madde fabrikası vardı. Hilda'yı ancak İtalyan oyalayabiliyordu. Luigi ona öyle geliyordu tabii, Johanna'ya değil. kaç kere ateşli itiraflardan öpücüklere geçmeye kalkmıştı. Ama Hilda onu hep durduruyordu. Artistler gibi ilanı aşk etmesine bayılırdı. Ey tanrıçam benim, yıldızım. Ellerini öpmesine izin veriyordu ama o kadar. Delirdiniz mi? Ben evli bir kadınım. Luigi, Hilda'nın oturduğu bodrum katına inerken Johanna soluk dudaklarını sıkardı. Hitler bu alçaklara güvenmekle hata etti diye düşünürdü. İngilizlerle anlaşsa daha iyiydi. Johanna yalnız İtalyanlardan değil, geride kalan Almanlardan, Doktor Lange'dan da nefret ediyordu. İnsan tek gözle de pekala dövüşebilir. Kocaları yaşayan kadınlara müthiş kızardı. Kendininki 1942'de Volkov üzerinde can vermişti. Savaştan önce Johanna çapkın ve müsrif kocasıyla hep kavga ederdi. Şimdi her yana fotoğrafını asmıştı. İçeri giren konuk Karl'ın fotoğrafı önünde birkaç dakika saygı duruşu yapmak zorunda kalıyordu. İltifatlarıyla Hilda'yı bile bezdirmişti. Güzel yeğenim, bugün yüzünüz çok iyi ya da öyle zarifsiniz ki sizi gören savaşın dehşetini unutur gibi. Hilda gazete haberlerinin kendisini çok üzdüğünü yazıyordu kocasına. Aslında böyle yazması gerektiği inancındaydı. Yoksa Rus adlarını birbirine karıştırıyor, Rusların Orel ya da Harkov'u ele geçirişine aldırmıyordu bile. Kurt, Rus kentlerinin kocaman birer köy olduğunu, üstelik yarıdan çoğunun yıkıldığını bildirdi. Ayıp olmasın diye de Hilda, Rusya'da olup bitenleri sordu kocasına. Ama cevap aldığında hüngür hüngür ağladı. Kurt daha önce de savaşın güçlüklerinden söz etmişti. Yine de Hilda her mektupta avutucu birkaç söz bulurdu. İzinli geldiğinde Rusların umutsuzca çarpıştıklarını, ormanların çeteci dolduğunu, havanın berbatlığını, insanı deli eden özel toplarla ateş ettiklerini anlatırdı. Savaşın nasıl sonuçlanacağını sorduğunda Hilda'ya şöyle demişti. Albay Gabler'le konuşmak, stratejimizin Ruslarınkinden ne denli üstün olduğunu anlamaya yeter. Her ne pahasına olursa olsun savaşı kazanacağız. Ve aynı Kurt şimdi şöyle yazıyordu. Sorun yalnız bu işten kurtulup kurtulamayacağımız değil. Bu yabani heriflerin oralara kadar geleceğini de sanıyorum. Kurt çok iyimserdir. Böyle konuştuğuna göre durum pek kötü. Hilda'nın üzgün halini gören Johanna sevindi. Kötü haberler mi aldınız? Ne oldu kocanıza? Kocamın bir şeyi yok dedi Hilda. Almanya kötüye gidiyor. Johanna onu avutmaya çalıştı. Belki Kurt çok sinirliydi. Berlin bombalandığında deliye dönmüştüm. Cephede her gün bombardıman var. Üstelik özel toplarla. Kurt'un aklının başından gitmesi boşuna değil. Yine de Hilda kuşkularını üzerinden atamıyordu. Sanki bu uğursuz savaşın içine sürüklenivermişti birden. Birkaç gün sonra kardeşinden mektup aldı. İzinli bir arkadaşıyla birlikte geleceğini bildiriyordu. Hilda Arthur'u gördüğünde sevinirdi. Üstelik şimdi ona eskisinden de çok gerek duyuyordu. Özellikle buradaki ağlamış suratlardan, Kurt'un o korkunç mektubundan sonra. Arthur'un yüzü iyiydi, şendi, şarkı söylüyordu. Sevgili dostum, umudunu kırma, Aralık ayından sonra Mayıs gelir. Hilda'ya 3 kilo şeker, koca bir kalıp sabun getirmişti. Arkadaşı Temen Haybing, şakanda yara izi bulunan çifte nişanlı, yakışıklı bir gençti. Arthur durmadan konuşuyor, Temen Haybing ses çıkarmadan gülümsüyor, gözünü Hilda'dan ayırmıyordu. Sonunda Hilda dayanamadı. Belki hipnotizmacısınız dedi. Ama beni daha önce de uyutmaya kalktılar, uyutamadılar. Yok canım diye takıldı Temen. Rus cephesinden sonra rahat bir Alman evinde güzel bir kadınla birlikte olmak hoşuma gidiyor. Saygılı davranıyor, Hilda da onunla kırıştırıyordu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Erkeklerle kırıştırmaktan kendini alamazdı. İyi bir yemek hazırladı. Bezelyeli jambon. Mozella şarabı ve konyak. Arthur çok içiyor, türlü maskaralık yapıyordu. Rusların dans ederken sıçrayıp nasıl topukların üstüne düştüklerini gösteriyordu. Temen gözlerini Hilda'dan ayıramıyordu. Hilda sordu. Şimdi nerede savaşıyorsunuz? Güneyde, Kırım'da. Oraları çok sıcak olmalı. Hem de nasıl? Arthur kahkahalarla güldü. Kurt Rusya'nın göbeğinde. Durumlarının kötü olduğunu söylüyor. Gramofonu işletti. Teğmen Hilda'yı dansa kaldırdı. Uzun uzun dans ettiler. Hilda'nın başı döndü. Şaraptan, heyecandan ve zevkten. Arthur maskaralığı sürdürüyordu. Cephe neye benziyor biliyor musunuz? Bir sinemaya. Ön sıralar zangır zangır titriyor, gözü ağrıyor insanın. En iyi yerler arkada. Hilda gülümsedi. Biz en arka sıradayız. Yine de içimiz rahat değil. Teğmen başını salladı. Haklısınız Bayan Richter. Şimdi herkes tehlikede. Hilda Teğmen'e, kardeşine, kara biçimsiz sabun parçasına baktı. Gözleri yaşla doldu. Arthur, Fransa dönüşü bana Gurley'nin bir kokusunu getirdiğini hatırlıyorum. Yakında İngiltere'ye çıkacağınızı söylemiştin. Bekle biraz, yine çıkacağız dedi Arthur. Bu kadar uzun süre insan savaşabilir mi? Büyük Frederick tam 7 yıl savaştı ve kazandı. Bizim de daha 3 yılımız var. En önemlisi hiçbir şey düşünmemek dedi Teğmen. Hilda şaşkınlıkla ona baktı. Sonra başını çevirdi. Teğmen'in insanı okşayan bakışları vardı. Rus askerlerini yenip yenmediğinizi bilmiyorum. Ama Rus kızlarını yere sermişsinizdir kuşkusuz. Gece kardeşiyle Teğmen'i yemek odasında yatırdı. Kendisi yukarı çıktı. Gülümsüyordu. Gözleri yaşlarla buğulanmıştı. Kurt'un söylediği doğru. Onlara Polonya ile Bohemya'yı versinler ama buraya yaklaştırmasınlar. Neden erkekler bu kadar basit bir şeyi fark edemiyorlar? Arthur daha 3 yıl savaşmak istiyor. İyi ama ne cephede ne de burada kimse kalmayacak. Hepsi çıldırmış. Yalnız bu Teğmen gerçekten hoş. Ertesi gün Arthur sabahtan akşama kadar dinlendi. Sedire uzanıp polis romanı okudu. Hilda Teğmen'le birlikte Marie-Louise kahvesinde oturdu. Oradan vadenin nefis bir görünüşü vardı. Teğmen savaştan söz etti. Hilda kurttan çok daha iyi anlattığını düşündü. Hepsine acıyorum diyordu. Özellikle çocuklara. Çok güzel bir kadın yakalamıştım. Bir Rus casusu. Parmağımı ısırdı. Sonra da kendini öldürmek için bir tabanca istedi benden. Kent yakmak az rastlanır güzellikte bir görüntüdür. Beethoven bunu görse 9. senfonisi çok daha güçlü olurdu sanıyorum. Hepimiz mahkumuz ama bu haliyle hayat daha çekici geliyor. Akşam yine konyak içip dans ettiler. Hilda ışığı söndürdü ama uyuyacak zaman bulamadı. Biri yukarı çıkıyordu. Arthur olmalı dedi kendi kendine. Lambayı yaktı. Teğmen'di gelen. Bir çığlık attı. Deli misiniz? Teğmen eliyle ağzını kapadı ve fısıldadı. Saçmalamayın. Arthur uyuyor. Işığı döndürdü. Hilda bir daha bağırmadı. Yarım saat sonra Teğmen aşağı indiğinde olup bitene akıl erdiremeden sırt üstü uzandı kaldı. Asla kendini bağışlamayacaktı. Ne cesaret. İznini almadan evli bir kadının yatağına girmek. Üstelik yakın bir arkadaşının kız kardeşinin yatağına. Gerçek birer vahşi hepsi. Kurt da böyle olmalı. Bir tek tatlı söz çıkmamıştı Teğmen'in ağzından. Yine de Hilda hoşnuttu. En kötüsü de bu ya. Günah mı? Saçma. Yarın uçaklar kenti bombalayabilir ya da Ruslar gelebilir. Demek ki insan yaşadığı sürece hayatın tadını çıkarmaya bakmalı. Teğmen her gece kendisini bekleyen Hilda'nın yanına çıkıyordu. Gündüz yalnız kaldıklarında şundan bundan konuşuyorlardı hep. Sonra Arthur'la Teğmen yola çıktılar. İstasyonda Hilda gözyaşı döktü. Kardeşine, "Rusların buralara gelmesine fırsat vermeyin," dedi.